Ayrım 7, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 63. Şükran'ın hayır dualarıyla gelin edilişinden birkaç gün sonraydı. Bilal, her zamanki adeti veçiyle başının altına iki yastık almış ve sırt üstü uzanmış olduğu halde pencere önündeki divanda ders kitabı okuyordu. Saatlerden beri hiç ara vermeden okuduğundan olacak, bir müddet sonra üzerine çöken tatlı rehavetle kitap tutan eli iki yana düştü ve gözleri kapanıverdi. Olduğu yerde öylece uyuyakaldı. Teoman, Teoman! Bu bir müzik namesi miydi yoksa insanı büyüleyici, sihirli bir melodi miydi? Bilal uykusunun içinde tuhaf bir ürperti hissederek gözlerini araladı. Teoman, Teoman, bir kadın sesi. Daha doğrusu billurdan bir mağın akışına benzeyen taze, sıcak bir genç kız sesiydi bu. Bilal bu defa gözlerini tekrar yumdu. Ama kalbine ılık ılık bir şeylerin akıp durduğunu hissediyordu. Ses üçüncü defa bütün can alıcılığıyla odanın içinde kristalden yayılan nameler halinde tatlı hisler yaptı. Teoman, Teoman! İliklerine kadar bir kere daha ürperdi Bilal. Fakat ne oluyordu? Hayatı müddetince kadınların ne seslerine ne de kendilerine ehemmiyet vermişti o. Ya şimdi? Kalbi tekrar deli deli çarpmaya başladı. İnsiyaki bir hareketle uykuda geziniyormuşçasına doğruldu. Büyülenmiş gibi eli perdeye gitti. Ve ömründe hiç yapmadığı bir hareketle perdeyi açıp sesin sahibini görmek için dışarı baktı. Apartmanın tam karşı hizalarına tesadüf eden dairelerden birinin penceresinden bir genç kız aşağıya sarkmış, sokakta oynayan çocuklara doğru sesleniyordu. Teoman, hadi gidiyoruz, al topunu hemen gel. Bilal, ne yaptığını bilmez bir halde kızdan gözlerini ayıramıyordu bir türlü. En mahir bir ressamın fırçası dahi böyle bir güzellik tablosunu canlandıramazdı. Simsiyah, omuzlarından aşağı bir şelale gibi dalga dalga dökülmüş gümrah bir saç yağmuru. Göz alıcı beyazlıkta sedef gibi duru ve pırıl pırıl bir ten. Efsunlayıcı, şahane bir güzellik. Yalnız aşağıya baktığı için gözlerini görmek kabil değil. Nihayet başını kaldırdı. Fakat keşke kaldırmaz olsaydı. Tatlı bir kavisle uzanan simsiyah kaşların altında yine koyu siyah, sık, uzun ve kıvrık kirpiklerin çevrelediği iri, yosun yeşili bir çift göz. Bir anda Bilal'in gözlerine takıldı kaldı. Bilal altüst olmuştu. Nefesinin kesildiğini, başının döndüğünü hissetti. Vücudunda devreden kan alev alev yanıyordu sanki. Bu bir anlık bakışma onun bütün irade ve şuurunu bir anda eritmiş, hareketlerinin istikametini şaşırtıvermişti. Bütün gücünü sarf ederek kendini toplayacağı bir anda beklenmedik bir şey oldu. Kız Bilal'in yüzüne karşı aniden pencereyi kapatıverdi ve tül perdeyi yaşmak gibi şahane gözlerinin altına tutarak can alıcı bir gülümseyişle Bilal'e bir daha ama bir erkeği çileden çıkaracak manalı bir bakışla baktı. Sonra yine sert ve ani bir hareketle perdeyi örterek içeri kaçtı, gözden kayboldu. Bilal bir an olduğu yerde şaşkın kala kaldı. Sonra o da açtığı perdeyi hırsla kapatıp doğruldu, ayağa kalktı. Sinirden çeneleri birbirine kenetlenmişti. Sanki neden açmıştı perdeyi? Niçin bu iki paralık şımarık kıza bakarak küçültmüştü kendini? İzzet-i nefsini şu züppe zamane kızına bir çırpıda çiğnetivermişti işte. Pişmanlık duygusu kalbini yakıp kavurmaya başlamıştı. Ani bir dönüşle arkasını pencereye çevirip kollarını kavuşturarak hiddet ve öfkeyle odanın ortasında dimdik ayakta durdu. Fakat şuuru altüst olmuştu bir kere. O gözler, o içinde bir an eriyip yok olduğunu hissettiği yosun yeşili, iri kadife gözler. Ya o billur ses? Bir müddet öylece kolları bağlı hiç kıpırdamadan ayakta durdu. Öylesine sersemlemiş bir hali vardı ki sanki bir adım atsa sarhoş gibi yalpalayacak ve yüzü koyun yere kapaklanacaktı. Bugüne kadar hiçbir kadın ve kız kendisine böyle tesir etmemişti. Peki ya şimdi? Bu kalbini yerinden fırlatacak kadar kuvvetli gümbürtü neydi? Üstelik o güne kadar hiç tatmadığı tatlı bir sıcaklık kaplamıştı bütün vücudunu. Ve bunların hepsi birkaç saniyenin içinde olup bitmişti. O, arkası dönük, karma karışık hislerini toparlamaya ve tahlil etmeye çalışırken karşı pencere bir kere daha açıldı. ve aynı kızın sesi, bu defa daha sert ama yine çok tatlı bir musiki namesi gibi odanın içinde dalga dalga yükseldi. Teoman, çabuk gel diyorum sana. Hem ben sana kaç kere söyledim o pis burnu sümüklü çocuklarla oynamayacaksın diye. Alacağın olsun. Gel çabuk yukarı diyorum. Bilal olduğu yerden kıpırdamadı. Arkasına dönüp bakmadı. İşittiği sözler karşısında vücudu taş gibi katıldı kaldı. Bu sırada odanın kapısı açıldı ve elinde kahve tepsisiyle annesi girdi içeriye. Kapıyı ayağıyla örttü. Odanın ortasına doğru yürürken, "Dersin bitti mi oğlum?" dedi. "Ben de biraz zihnin açılsın diye kahve pişirmiştim sana. Ama neyin var senin? Niye öyle ayakta sinirli duruyorsun? Yüzündeki bütün kan da çekilmiş. Yoksa seni özel bir şey mi oldu yavrum? Söyle, çekinme." Bilal bu yumuşak fakat endişeli sesle kendini toparladı. Annesinin elinden kahveyi alırken, "Yok anneciğim, mühim bir şey değil," dedi. "Şu karşıya yeni taşınanların şımarık kızı bozdu asabımı. Kardeşini bizim sokağın çocuklarıyla oynuyor diye öyle küstahça bir azarlayışı var ki. Bizim gözümüzün bebeği gibi bakıp üstüne titrediğimiz masum yavrucaklar haspama göre pis ve sümüklü yaratıklarmış. Tatlı canını böyle şeyler için üzme yavrum. Herkes ne ekerse onu biçer bu dünyada. Hem sen kendin söylememiş miydin camide? Bunlar bize hor bakacaklar, bizi aşağı görecekler, hatta bizimle alay edecekler. Ama biz bunları aldırmamalıyız diye. İşte söylediklerin aynen çıkıyor. Fakat biz aldırış etmeyeceğiz değil mi evladım? Hadi sen iç kahveni de sinirlerin yatışsın. Ders cihazına devam et. Ben de ineyim aşağıda yarım bıraktığım çamaşırları yıkayıvereyim. Annesi elbisenin düşen kollarını yeniden dirseklerinden yukarı sıvaya sıvaya kapıdan çıktı. Bilal bir yer minderin üzerinde kahvesini ağır ağır yudumladı. Sonra fincanı köşedeki komodinin üstüne bırakarak tekrar kitabını aldı ve zihnindeki bütün düşünceleri atmaya çalışarak sırtüstü divana uzandı. Kaldığı yerden okumaya başladı fakat ne mümkün. Satırlar sanki gözlerinin önünde raks ediyordu. Ve bu satırların arasında karşıki şımarık kızın yaşmaklı, gülümseyen, iri yeşil gözleri belirverdi birden. Hep öyle can alıcı nazarlarla bakıyordu Bilal'e bu yeşil gözler. Bilal bir an tatlı bir haz içinde çok değişik, hiç tatmadığı bir duyguyla gözlerini yumdu. Fakat bu saadet anı ancak birkaç saniye kadar sürebildi. Kızın sesi derin uğultular halinde kulaklarında çınlamaya, daha sonra da duvarlara çarpa çarpa odanın içinde derin ve sinir bozucu akisler halinde yükselmeye başladı. "O pis, burnu sümüklü çocuklarla oynamayacaksın." Kitabını kapattı. Bu defa ilmi bir eser aldı eline. Onu okumaya çalıştı. Aynı gözler, aynı bakış, satırların üzerinde aynı gülümseyen tavırla kendisine bakıyor. Bir başka sayfa, bir başka kitap fakat nafile. Hep aynı gözler, aynı bakışlar, satırları sanki kalın ve büyülü bir perde gibi örtüyor. Bilal'in hislerini alt üst ediyordu. Sonra da her seferinde ardından o ses. "O pis, burnu sümüklü çocuklarla oynamayacaksın." Bilal kendisine bir anda ne olduğunu anlayamıyordu bir türlü. O böyle bir çift gözün tesirinde kalacak bir insan değildi. Olsa olsa gelip geçici bir histi bu. Hem de geçecekti. Geçmesi lazımdı. Bu düşünceyle bir yay gibi yerinden fırladı. Ceketini ve ders kitabını kaptığı gibi kapıyı açtı. Koşarcasına merdivenlerden indi. Aşağı taşlıkta çamaşır yıkayan annesinin yanından geçerek kapıya doğru yürüdü. Ayakkabılarını giyip kendisine hayretle bakan annesine "Allah'a ısmarladık" diyerek kapıdan çıkmak üzereydi ki annesi "Evladım, hani çok dersin vardı, nereye gidiyorsun?" diye sordu. Bilal sadece "Dışarıda çalışacağım, akşamüstü gelirim anneciğim" diyerek sokak kapısını açtı ve kendisini dışarı zor attı. Dalgaların sahile çarptığı bir deniz kenarı. Bilal kıyıda bir kaya parçasının üzerine oturmuş, elinde bir kitap, yosun kokulu temiz deniz havasını uzun müddet derin nefeslerle ciğerlerine doldurmaya çalışıyor. Sahile ve yakalara çarpan su damlacıkları ara sıra yüzüne ve saçlarına da sıçramakta. Ortalıkla dalgaların hışırtısı ve martıların çığlıklarından başka ses seda yok. Bilal için sanki bir kafa ile ders çalışabilecek ideal bir yer burası. Kitabını açtı ve tekrar kaldığı yerden okumaya başladı. Fakat tuhaf, okumasına imkan yoktu kitabı. Satırlar birdenbire yine birbirine karışıverdi ve kitabın sayfelerinde yine yaşmaklı, yosun yeşili bir çift göz beliriverdi. O manalı, o yakıcı, o şahane gözler. Bilal sanki tatlı bir rüyanın renkli alemi içinde yüzüyordu. Hava oldukça serin olmasına rağmen vücudu ateş gibi yanmaktaydı. Hele kalbi. Nasıl da deli deli çarpmaya başlamıştı yeniden. Gözlerini kitaptan kaldırıp önünde mavi bir kumaş gibi uzanan denizin sonsuzluklarına daldırdı. Bu defa aynı şahane gözler suların içinde belirdi. Büyüdü, büyüdü, büyüdü ve adeta bütün bir denizi kapladı. Sonra ıslık gibi bir ses kulağını yaladı geçti. Aynı ses biraz sonra perde perde yükselerek havada derin ve sinir bozucu hisler meydana getirmeye başladı. O pis burnu sümüklü çocuklarla oynamayacaksın. Bilal başını iki eli arasına aldı. Her halinden nefsiyle derin bir mücadele içinde olduğu belliydi. Kendisinde olan bu ani değişikliğe bir tek bakış ve bir iki sözün ruhunda kopardığı fırtınaya bir türlü mana veremiyordu. Birbirlerine zıt his ve düşünceler içinde şu kısacık müddet zarfında nasıl da benliği alt üst oluvermişti. Birden bütün kalbiyle Rabbine sığınmak ihtiyacıyla dolup taştı. ''Ya Rabbim'' dedi. ''Bana ne oldu böyle?'' O şımarık züppe kız neden birden benliğime hakim oldu? Yoksa sevgi denilen, aşk denilen şey bu mudur? Lakin ben böyle bir kıza aşık olamam. Hayır, hayır, hayır, bu geçici bir histir. Eminim ki yarın hiçbir şeyim kalmayacak. Onu hiç düşünmeyeceğim. Pencerelerine de bir daha bakmayacağım. Allah'ım sen bana yardım et, kolaylık ver. Gözlerinin önünde martılar uçuşuyordu. Dalgalar gittikçe daha sert çarpmaktaydı kayaların üzerine. Ortalığa yavaş yavaş bir alacakaranlık çökmeye başladı. Ufukta yedi rengiyle kaybolan güneş yerini parlak bir dolunaya terk ediyordu. Bilal hala gözleri denizin dalgalarında, kayanın üstünde oturmakta ve kararan suları dalgın dalgın seyretmekteydi. Nihayet yavaş yavaş kalktı, omuzları düşük bir vaziyette, ayaklarının altında şakırdayan çakıl taşlarını çiğneye çiğneye yürümeye başladı. Akşamın karanlığında uzaklaşan silüeti küçüldü, küçüldü ve nihayet karanlıklar içinde görünmez oldu. Gece. Bilal yatağında sırt üstü uzanmış yatmakta. Gözleri tavanda sabit bir noktaya dikilmiş, yüzü durgun ve düşünceli. Birden baktığı noktada karşı kızın yaşmaklı güzel gözleri beliriverdi yine. Bilal insiyaki bir hareketle koluyla gözlerini kapadı. Sonra benliğini alt üst eden bu hayalden kurtulmak istercesine yatağının içinde duvara doğru yan döndü. Fakat nafile, kızın gözleri aynı işfile bakışıyla orada duvarın üzerinde beliriverdi. Bilal çıldıracak gibiydi. Bu defa çaresizlik içinde yorganı başından yukarı doğru çekerek bu rahatsız edici nazarlardan kurtulmak istedi. Lakin o gözler, o yakıcı, efsunlayıcı yeşil gözler bir an dahi peşini bırakmıyor, uykuda dahi kendisini tedirgin ediyordu. Ertesi gün, profesör fakültede ders odalarından birinde bazı formüller üzerinde izahat vermekte. Sıralarda oturan talebeler dikkatle profesörün anlattıklarını dinliyorlar. Bilal uykusuz ve huzursuz geçen bir gecenin yorgunluğu içinde sıralardan birinde oturuyor. Yanında her zaman olduğu gibi Necati var. Profesör tahtaya dersle ilgili formüller çiziyor. Bilal her zamanki gibi gözlerini dikkatle tahtaya dikmiş, hocanın çizdiği şekillere bakmakta. Fakat bir müddet sonra tahtadaki şekiller birbirlerine karıştı, birdenbire birbirine girdi. Sonra bütün şekiller siliniverdi. Ve kara tahtada yalnız o mütebessim, yaşmaklı bir çift göz belirdi yine. Bilal birden elini alnına götürerek perişan bir halde eliyle alnını ovuşturmaya başladı. Necati dersin başından beri Bilal'deki bu durgunluğun ve değişikliğin farkındaydı. Nihayet dayanamadı ve eğilerek yavaş bir sesle sordu. ''Neyin var Bilal, hasta mısın?'' Bilal'in cevabı sadece iki kelime olmuştu. ''Kim bilir, belki de.'' Ders bitmişti. Kahkahalar ve türlü şaklabanlıklar arasında sınıftan çıkmakta olan kızlı erkekli talebelerin arasında Bilal ile Necati yan yana fakat hiç konuşmadan kapıya doğru ilerliyorlardı. Fakültenin kapısından çıktılar. Sokakta bir müddet öyle hiç konuşmadan yürüdüler. Necati adımlarını Bilal'e uydurmuştu. Yöneldikleri tarafa bakılırsa ikindi namazını çok zaman olduğu gibi yine Şehzadebaşı Camii'nde kılacaklardı. Necati Bilal'i üzmek ihtimaliyle ağzını açıp tek kelime konuşmuyordu. Ama için için arkadaşının vaziyetine üzülüyor, acaba başlarında bir felaket falan mı var diye düşünüyordu. Cami duvarının kenarından caminin kapısına doğru yaklaştıkları bir sırada, arkadan iki arkadaşın aşina bulunduğu yayvan bir sesin kendilerine seslenmesiyle durdular ve başlarını çevirip arkalarına baktılar. Necati'nin bir müddet evvel içlerinde bulunduğu grup kendilerine doğru yaklaşıyordu. Bazılarının kollarında mini etekli fakülteli kızlar vardı. Bir müddet evvel Bilal'le alay eden Esat, bir yandan onlara doğru yaklaşırken bir yandan da yayvan yayvan serseriler gibi bağırıyordu. ''Hey Necati, bu ne kalleşlik lan? Bakıyoruz artık yanımıza yaklaşmaz oldun.'' Necati bu söze hiç cevap vermedi. Yanına yaklaşan arkadaşlarına karşı içinde eski sevgiden eser dahi kalmamıştı. Şimdi onlara yalnızca acıyor, hem de pek çok acıyordu. Esat, ''Hadi var mısın?'' dedi. ''Bizim Ersin'in partisi var, oraya gidiyoruz. Hem bu seferki alem bambaşka, yani o biçim.'' Necati güldü. ''Bir şartla kabul.'' dedi. ''Siz benimle birlikte şu camiye girip yine benimle birlikte namaz kıldığınız takdirde ben de söz veriyorum sizinle beraber Ersin'in o biçim partisine geleceğim.'' Kızlar ve erkekler bu söz üzerine hep bir ağızdan kahkahalarla gülüşmeye başladılar. İçlerinde Dev Mustafa diye isim taktıkları iri kıyım, boyu 1.80'den yukarı atletik yapılı bir genç, elindeki zinciri şangırdatarak, ''Oğlum sen Bilal'in arkasından gittiğinden, onun etrafında kuyruk sallamaya başladığından beri iyiden iyiye molla olmuşsun.'' dedi. ''Bizi de Allah'lık yapmaya uğraşıyorsunuz. Haberiniz olsun, oltanız boş çıkar. Allah'ın bizim kıldığımız namaza ihtiyacı yok ama bizim içip eğlenmeye ihtiyacımız var. Hem bizim Allah babayla anlaşmamız var.'' Necati beynine bir balyoz inmişçesine sersemledi. Kendine hakim olamadı ve birden Dev Mustafa'nın üzerine atıldı. Fakat Necati'nin eski kız arkadaşlarından Seval, Necati'nin önüne geçip ona mani olmak için kollarını tuttu ve ''Dur Necati.'' dedi. ''Vurup kırmakla hiçbir şey halledilmez. Üstelik senin gibi bir çocuğa da yakışmaz bu. Düşün ki daha düne kadar sen de bizlerin içindeydin. Evvelce beraber geziyor, beraber eğleniyorduk. Söyle Necati, sana ne oldu birdenbire böyle? Niçin aramızdan uzaklaştın? Niçin bizi terk ettin?'' Necati hırsından yumrukları sıkılmış tir tir titriyordu. Genç kıza bakarak, ''Bunları bir başka zaman konuşuruz Seval.'' dedi. ''Zira ikindi namazı geçmek üzere. Yalnız şu kadarını söylemek isterim ki sizler gerçekten zavallı insanlarsınız. Şu halinizle değil Müslümanlara, Hristiyanlara dahi benzemekten ne kadar uzak olduğunun farkında bile değilsiniz. Zira taklit etmeye çalıştığınız o Hristiyanlar dinlerine karşı sizden daha saygılı ve riayetkardırlar. Zevk, eğlence, sefahat gözlerini bürümüş sizin.'' Ya siz kızlar, bir Müslüman Türk kızı demek için haya duyar insan size. Bir insan en kıymetli mefhumlar olan iffet ve namusunu, bir kız için en değerli mefhumlar olan iffet ve namusunuzu bozuk para gibi harcıyorsunuz. Bunun da adına medeniyet diyorsunuz, öyle mi? Yazıklar olsun size. Kendimi aranızdan çekip kurtarmakla ne büyük isabet ettiğimi bugün daha iyi anlıyorum. Allah sizlere de hidayet kapılarını açsın. Hakikati göstersin. Başka ne diyeyim? Seval suratına bir şamar yemiş gibi olduğu yerde sarsıldı. Bütün bu sözleri ağzı hayretten açılmış bir halde Necati'nin yüzüne bakarak taş gibi hareketsiz dinlemişti. Necati susunca, hiçbir tepki göstermeden, bir cevap vermeden suçlu bir insan gibi başını önüne eğdi ve sustu. Esat Dev Mustafa'ya bakıp Seval'i yaylım ateşine tutan Necati'nin karşısında önce bir baba hindi gibi kabardı ama sonra kavga ederek keyiflerini kaçırmamak için işi vurdum duymazlığa dökmeyi tercih etti. Aynı yılışık ve hayvan sesiyle arkadaşlarını kollarından tutup oradan uzaklaştırmaya çalıştı. ''Hadi yürüyün be, onun göbeği Bilal'le bitişmiş, görmüyor musunuz?'' Onunla sıkı fıkı olarak pabucumuz dama atıldı. Hadi oğlum hadi. Siz kendi yolunuza, biz kendi yolumuza. Vaaz dinleyecek vaktimiz yok. Uzaklaşırken alaylı kahkahalar arasında dönüp dönüp Bilal ile Necati'ye bakıyorlar ve ellerini ağızlarına götürerek kukuriku kukuriku diye tahrik edici acayip hareketler yapıyorlardı. Bilal Necati'nin hırsını yatıştırmak için elini onun omzuna koydu. Aldırma Necati dedi. Bu gibi hareketlere alışmalısın. Böyle manen ve ahlaken çökmüş, ölüm döşeklerinde yaşayan fertlerin meydana getirdiği bir cemiyette daha nelerle karşılaşacaksın? Dur bakalım. Hadi şimdi bırak bu nasipsizlere sinirlenmeyi de gel camiye girelim. İkindi namazı bir hayli gecikti. Necati sıkılan yumruklarını gevşetti ve Allah belalarını versin diye soludu. Bilal yanlış oldu. Allah hidayet versin diyeceksin dedi. Caminin kapısına doğru yürümeye başladılar. Tam kapıdan girecekleri sırada Dev Mustafa'nın o dev gibi gümbürtülü küstah sesiyle başlarını arkaya çevirdiler. Dev Mustafa kızlı erkekli grubun ortasında durmuş, elleri beline dayalı kahkahalarla gülüyor ve şöyle bağırıyordu. Yobazlar, ulan aklınızı peynirli ekmekle mi yediniz be? Eller ayın kapısını tıklatırken bizim saman kafalılar cami kapılarında ömür tüketiyorlar. Vay zavallı örümcek kafalılar, vah! Bilal Necati'nin koluna girerek adeta sürüklenircesine soktu onu içeriye. Aksi takdirde çocuğun başı mutlaka derde girecekti. Kızlı erkekli grup bir müddet onların camiye girişlerini alaylı kahkahalar atarak seyretti. Yalnız biraz evvel Necati'nin yüzüne tükürürcesine haykırdığı ve kızlık iffet ve namusunuzu bozuk para gibi harcıyorsunuz diye hakaret ettiği Seval adeta taştan bir heykel gibi yüzünde hiçbir ifade belirtmeden öylece durmaktaydı. Esat kızın kolunu çekti. Hey kızım, uyan artık, gidiyoruz. Ne o, bakıyorum pek alındın az önceki sözlere. Böyle bir caniden başka türlü söz duyacak değildin ya. Hadi hadi yürü. Ve yürüdüler. Biraz ilerlemişlerdi ki Seval, çocuklar dedi. Benim fena halde başım ağrıyor. Bugün sizinle gelmeyeceğim, kusura bakmayın. Yurda dönmek istiyorum, size iyi eğlenceler dedi. Gençlerin hepsi birden, düpedüz mızıkçılık bu diye itiraz etmeye başladılar. Esat Seval'i kendine doğru çekmek istedi. Bunu da nereden çıkardın Seval? Ersin'e söz verdiğini unutma. Hadi hadi döneklik yapma da yürü. Hem orada eğlence, dans falan derken başının ağrısını unutursun, inan. Fakat Seval arkadaşlarının bütün ısrarlarına rağmen onlarla gitmeyi kabul etmedi. Ve hepsinin hayret dolu bakışları arasında ayrıldı onlardan. Bir dolmuşa doluşan arkadaşları yanından geçerken ona el salladılar. Seval bir an onların arkasından baktı, sonra kararlı bir şekilde dönerek zıt istikamete, geldiği yöne doğru gerisin geriye koşmaya başladı. Kumral saçları rüzgarda uçuşuyor, ayakları birbirine dolanıyordu. Şehzadebaşı Camii'nin önüne gelince bir an durdu. Nefes nefeseydi. Boynuna fular olarak taktığı küçük eşarbı çıkararak başını örttü. Avludan geçti. Sonra ayaklarını çıkarıp elini alarak ürkek ve çekingen adımlarla caminin içine süzüldü. Aynı ürkek tavırla birkaç adım attı. Gözleri biraz ileride başlarında bembeyaz takkeleriyle namaz kılan Bilal ve Necati'ye takıldı. Derinden derine bir Kur'an sesi duyulmaktaydı. Seval caminin ve namaz kılanların arz ettiği güzel manzara karşısında kendisini ulvi bir havanın cereyanına kaptırmış gibiydi. Adeta büyülenmişti. Yerinden kıpırdayamıyor, sadece nutku tutulmuş gibi caminin sütunlarına, işlemelerine, avizelerine, mihraba, minbere ve boyunları hafifçe yana doğru eğik, derin bir teslimiyet içinde namaz kılan insanlara bakıyor, bakıyordu. Bu garip halet içinde kadınlar kısmına geçmeyi dahi akıl edemedi. Ve hemen kapının ocağına, yere dizleri üzerine çöküverdi. Gözlerini önünde namaz kılmakta olan Necati'nin hareketlerinden ayıramıyordu bir türlü. Bu haliyle annesinden tokat yiyip de yine onun şefkatli göğsüne sığınan bir çocuğu andırıyordu. Necati'nin sözleri en şiddetli tokattan da beterdi kendisi için. Ama kendisini onun ardından camiye çeken de yine bu şiddetli tokat olmuştu işte. Sizler zavallı insanlarsınız. Şu halinizle değil Müslümana, Hristiyanlara dahi benzemiyorsunuz. Zira taklit etmeye çalıştığınız o Hristiyanlar dinlerine karşı sizden daha saygılı ve riayetkârdırlar. Hayatı müddetince bu nevi sözleri hiç kimseden işitmemişti o. Ve hayatı müddetince kimse tarafından bu şekilde bir hakarete maruz kalmamıştı. Gerek aile hayatında, gerek okulda ve gerekse cemiyet hayatında daima el bebek gül bebek edilmeye, el üstünde tutulmaya alışmıştı. O halde bu hakaret amiz sözlerin üzerinde daha aksi bir tesir uyandırması icap ederdi. Hiç değilse İzzet'in nefsini kurtarmak için alaylı bir kahkaha sallayıp geçebilirdi o da diğer arkadaşları gibi. Ama bunu yapmadı Seval. Necati'nin sözleri onda hayret edilecek bir şok tesiri yapmıştı. Şu kısacık zaman içinde aklından neler geçmiyordu ki? Kendisini, kendi durumunu düşünüyordu. Ben bir Müslüman mıyım? Diye kendi kendine soruyor, sonra bunun cevabını veriyordu. Müslümanlığın icaplarını yerine getirmediğime, yaşayış tarzımla İslamiyet'e uymadığıma göre hayır. Ben hakiki bir Müslüman kızı olamam. Arkasından yine soruyordu. Peki Hristiyan mıyım o halde? Bir müddet düşündükten sonra hayır hayır diyordu. Necati'nin söylediği gibi Hristiyanlar da dinlerinin icaplarını yerine getiriyorlar. Hiç değilse haftada bir kere kiliseye giderek Allah'a ibadet ediyorlar. Demek bir isteyen kadar bile olamam ben. Bu düşüncelerden sonra yüzünde birdenbire derin bir ızdırap ifadesi belirdi. Yine kendi kendine, ne Müslümana ne de Hristiyana benzediğine göre, yoksa ben bir dinsiz miyim? Aman Allah'ım, hayır hayır, dinsiz bir kız olamam ben. Beni affet Rabbim, ben artık sana layık bir kul, tam bir Müslüman kızı olacağım. Bana yardım et, beni affet, beni affet. Yanaklarından süzülen rahmet yaşları, kalbindeki bütün pislikleri beraberinde sürükleyip götürüyordu sanki. Kendisine şefkat kucağını açan, kendisine sıcak bir muhabbetle bağrına basan bu yüce ibadethanede bir ömür boyu hep böyle bir ulvi hisle kalabileceğini düşünüyor, bir ömür boyu Rabbime günahlarımdan dolayı tövbe ve istiğfarda bulunurum böylece diyordu. Bu sırada Necati ve Bilal namazlarını bitirmişlerdi. Camiden çıkmak üzere kapıya doğru ilerlemekteydiler ki kapının hemen ağzında başı önüne düşmüş sessizce ağlayan Seval'i gördüler. Genç kız onların yaklaştığının farkında bile değildi. İki arkadaş Seval'in yanı başına gelince bir an hayret ve şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Sonra Necati yavaşça genç kızın omzuna dokundu ve müşfik bir sesle sordu. Seval, ne arıyorsun burada? Seval yaş dolu gözlerini kaldırdı ve cevap olarak sadece dokunaklı bir sesle, bugüne kadar kaybettiklerimi arıyordum ama artık buldum. Buldum artık Necati. Anlıyorsun değil mi, buldum artık, dedi ve iki elini yüzüne kapayarak hıçkırıklarla sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Necati içinden, elhamdülillah o gafil güruh içinden bir kişi daha eksildi. Hem de aynı benim eksildiğim gibi ani bir dönüş ve nedamet ve pişmanlık diye geçirdi. Seval ağlarken o memnun ve mesut bir gülümseme taşıyordu dudaklarında. 7. ayrımın sonu, sayfa 74.